Ayrım 20.
Bir başka deyişle kişiyle çevresinin ona empoze ettiği ideal insan kavramı öz yapısıyla ideal benliği arasındaki farkın derecesine göre sağlıklı ya da nörotik kimse olacaktır. Maslow'un betimlediği kendini gerçekleştiren insan, self-actualized person, psikolojik bakımdan tam anlamıyla sağlıklı insandır. Böyle bir kimse şartsız olarak sevildiğinden kendisi de çevresindeki insanlara ve şeylere şartsız sevgi ve takdir duyabilir, karşılaştığı her insanda veya eşyada beğenilecek olumlu bir taraf bulabilir. Başkalarının ilgi ve beğenisini çekmek için değil, fakat sırf kendi merakını gidermek için bilgi edinmeye çalışır. Çevresinde cereyan eden olayları anlamak için içten bir merak gösterebilir, insanların ve doğanın gerçek yönlerini algılama gücüne sahiptir, yaratıcı olabilir, çünkü ön yargılardan ve klişe algılardan arınıktır. Olduğu gibi olmasına izin verildiğinden ve olduğu haliyle sevilip kabul edildiğinden, kendisi de çevresini olduğu gibi şartsız olarak kabul eder. Ne var ki her insan böyle olumlu bir atmosferde yetişme fırsatı bulamamaktadır. Bazı ana babalar bazen toplumun ideal kişi kavramını ve en önemli değer yargılarını dikkate alarak çocukları için bir umu seviyesi saptamaktadırlar. Bunu yaparken çocuklarının kendilerine özgü biricik olan yeteneklerini, arzu ve ihtiyaçlarını hesaba katmamaktadırlar. Çocuk bu beklentilere cevap verebilmek için öz tabiatını yatsımaya ve bastırmaya çalışacaktır. Aradaki açıklık genişlediği ölçüde insan muhtemelen devamlılık gösteren doğrunun öbür tarafında, yani nevroz tarafında yer alacaktır. Çünkü insan benliğini tamamen bastıramaz, dürtü ve ihtiyaçlarını bilmezlikten, görmezlikten gelemez. Bu yüzden de çatışmaya düşer, toplumun beklentilerini karşılamaya çalışırken uğradığı başarısızlıkların bir sonucu olarak kaygı ve suçluluk duyar, kendini yetersiz, zayıf ve değersiz görmeye başlar. Ya da kendisini olduğu gibi kabul etmeyen çevresine karşı düşmanca duygular geliştirebilir. Çevreyle başa çıkabilmek ve buna rağmen kendi kimliğini koruyabilmek ve ihtiyacı olan sevgi ve saygıyı elde edebilmek için kişi, Freud'un terminolojisinde savunma mekanizmaları olarak adlandırılan bazı yollara başvurur. Başarı hayal eder, kusurlarını başkalarına yansıtır ya da zayıflıklarını, hatalarının nedenlerini başkalarına yükler. Aşırı durumlarda birey kendini rahatsız eden tüm yaşantıları bastırdığından, uyumunu ve başarısını engelleyen nedenleri göremez, başarı elde etme yolunda başarısız çabalar gösterir. Kısaca psikolojik rahatsızlık, insanın toplumsal beklentileri karşılayabilmek için ihtiyaç ve isteklerini bastırması ya da ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken topluma ters düşmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Sağlıksa başkalarına zarar vermeden ihtiyaçlarını karşılayabilme ve özünü gerçekleştirebilme halidir. Psikolojik danışma kişinin başkalarının haklarını çiğnemeden kendini gerçekleştirebilmenin yollarını öğrenme sürecidir. Danışman bu amacı gerçekleştirebilmek için uygun öğrenim durumları düzenleyen ve uygun öğrenim yaşantılarını pekiştiren bir yardımcıdır. Psikolojik danışma süreci. Okulda görevli bir psikolojik danışmana başvuran danışan, çok kez okulda başarılı olamama, kolay ve yerinde kararlar verememe, başkalarıyla olumlu ilişkiler kuramama gibi bazı problemlerle gelir ve danışmanın kendisine hazır çözüm yolları bulmasını, herkesten işite geldiği türden bazı tavsiyelerde bulunmasını ister. Aslında söz konusu ettiği problemleri çok kez kendisinin farkında olmadığı daha derin çatışmaların yüzeysel görüntüleri olabilir. Danışma, bir anda olup biten bir iş değil, zaman isteyen bir süreçtir. Bireyin problemi uzun bir zaman içinde oluştuğundan, giderilmesi de zaman ve gayret ister. Birey hayatı boyunca öz tabiatına ters düşen yaşama ve davranış biçimlerini seçip devam ettirmeye zorlanmış ve bunu yaptıkça pekiştirilmiştir. Ama şimdi çevresiyle ilişkilerinde kullanmakta olduğu metot ve mekanizmalar etkin bir biçimde işlememektedir. Psikolojik danışma bu eski davranışların yerini yeni ve daha etkili davranış biçimlerinin almasına imkan verecek bir ortam yaratmayı amaçlar. Danışman o zamana kadar başkaları tarafından uygulana gelen pekiştirme programından farklı bir program uygular. Birey o zamana kadar başkalarınca seçilen bir dış modele ya da ideale benzediği ölçüde ödüllendirilmiştir. Bunda başarısızlığa uğradıkça ya ödüllendirilmemiş ya da cezalandırılmıştır. Oysa danışma kişinin kendini tanımasına ve kendi öz tabiatına yaklaşmasına yardım edecek bir ortam yaratmaya çalışır ve birey kendine benzemeye çalıştıkça ödüllendirilir. Danışan problemini anlatırken çok kere bilişsel düzeyde konuşur ve problemin yalnız tam bir şekilde haberdar olduğu yanlarını ortaya koyar. Genellikle probleminin nedenlerinin kendi dışında olduğu inancındadır. Bu yüzden danışmanın kendisini dış dünyayı daha iyi bir şekilde değiştirebilmesine olanak verecek beceri ve tepki örüntüleriyle donatmasını bekler. Oysa danışmana göre danışma sürecinin asıl amacı, danışanın o zamana kadar geliştirdiği ve uyumunu engelleyen kavramları, değerleri ve tutumları değiştirmektir. Bir başka deyişle psikolojik danışmanın amacı, danışanın gözlenen davranışlarının altında yatan ve bireyin kendisine ve çevresine karşı geliştirdiği temel tutumları, kavramları, değerleri ve inançları değiştirmek ve bu yolla davranış değişmesini gerçekleştirmektir. Psikolojik danışmada danışman-danışan ilişkisi. Psikolojik danışma sürecinin başarısı danışmanla danışan arasında kurulan ilişkinin etkinliğine bağlıdır. Etkili bir ilişki ise iki tarafın beklentisi birbirine uygun düştüğü ölçüde mümkün olur. Bu nedenle danışmanın danışma sürecinin amacı ve danışanın sorumlulukları hakkında ilk görüşmede yapacağı açıklamalar, danışanın problemin kaynağının kendisinde olduğunu anlamasına ve çözümünün de yine kendisine bağlı olduğunu kabul etmesine yardım eder. Bu yolla danışan danışmanla kuracağı ilişkinin bundan önce diğer insanlarla sürdürdüğü ilişkiden farklı bir ilişki olacağını anlayacaktır. Başlangıçta danışmanın bu tutumu danışanı şaşırtabilir. Hatta danışmanın yeterliği hakkında şüpheye düşmesine sebep olabilir. Özellikle danışma sürecinin bu kendine özgü yapısı aşırı derecede bağımlı danışanların ümitlerinin kırılmasına yol açabilir. Danışma süreci bir seçme sürecidir ve birey ilk seçimini danışmaya devam edip etmeme konusunda yapacaktır. Bu özellikle hiç seçme fırsatıyla karşılaşmamış ve kendilerine güvensiz olan danışanları ürkütebilir. Birey danışmaya devam etmeye ve etmemeye karar vermekle belki hayatının ilk kararını vermiş olacaktır. Burada danışma sürecinin özellikle serbest seçimler yapabilme olanağına sahip, iç gözleme, introspection, yatkın ve zekaca normal kimseler için uygun ve faydalı olduğunu belirtmek yerinde olur. Anlayış. Bundan önce bireyin uyumsuzluğunun kendi öz tabiatını inkar ederek kendi benliğine yabancılaşmasından ileri geldiğine işaret etmiştik. Ayrıca bireyin kendine yabancılaşmasının da çevrenin yargılayıcı tutumundan ileri geldiğini, çevrenin beklentilerine uygun davrandıkça ödüllendirileceğini, aksi halde cezalandırılacağını belirtmiştik. Psikolojik danışma sürecinde ise danışan yukarıda sözü edilenden farklı bir pekiştirme programı ile karşı karşıyadır. Bu ilişkide istenen davranışlar danışanın kendini bulması ve kendini olduğu gibi kabul etmesidir. İstenmeyen tutum ve davranışlarsa çevrenin isteklerine körü körüne uymaya çalışma, benliği inkar etmedir. Fakat danışan danışmana göre olumlu, beğenilir davranışları için vaktiyle cezalandırıldığından bu davranışların ortaya çıkması kolay olmayacaktır. Ancak danışman danışanla yakın ve sıcak bir ilişki kurabildiği ölçüde bu tür davranışların ortaya çıkması için gerekli ortamı yaratmış olacaktır. Danışma sürecinde yakın ve güven verici bir ilişki esastır ve bu ilişki kişisel düzeyde cereyan eder. Psikolojik danışman bu güven verici ortamı yaratmaktan sorumludur. Bu nedenle psikolojik danışmanın danışanla ilişkisinde aranan en önemli davranış özelliği anlayıştır. Understanding. Anlayışın başlıca şu üç yönü vardır. 1. Kabul. Acceptance. 2. Dikkatle dinleme. Attentiveness. 3. Empati. Empathy. 1. Kabul etme. Kabul, danışmanın danışana karşı geliştirmesi gereken ilk ve en önemli tutumudur. Kabul, danışanı bir insan olarak değerli bir varlık saymak, meziyetleri, kusurları ne olursa olsun ona saygı duymak demektir. Danışanı kabul etmek demek, onun olduğu gibi olmasına izin vermek, ona karşı yargılayıcı bir tutum takınmamak yahut davranış ve düşüncelerine göre onu bir kategoriye koyup tepkileri ona göre ayarlamamak demektir. Danışanı kabul etme, danışmanın danışanın söylediği her şeyde onunla uyuşma halinde olması ve onu her durumda haklı görmesi değildir. Danışan toplumca hoş görülmeyen bazı davranış örüntülerine sahip olabilir. Danışman bunları da tıpkı danışanın olumlu ve beğenilen yanları gibi görüp hoşgörüyle karşılamalı ve bu istenmeyen davranışlardan kurtulmanın kendisine bağlı olduğunu çeşitli fırsatlarla anlatmalıdır. 2. Dikkatle dinleme. Danışanı anlamak için danışman danışanın sözlerini çok dikkatle ve ilgiyle dinlemeli ve tüm davranışlarını gözlemelidir. Çok kere insanlar karşılarındaki insanları kendi algısal dünyalarını başvuru noktası olarak algılamaya meylederek, bu algısal dünyaya uyanları kabul ederek ve uymayanları duymazlıktan gelerek dinlerler. Bu nedenle iki insan arasındaki etkili bir iletişim kurmak çok kere imkansızlaşır. Psikolojik danışman özellikle ilk görüşmede danışanı sözlerinin her kelimesine dikkat ederek dinlemeli ve bunu davranışlarıyla danışana iletmelidir. Bu da danışanın söylediklerine kısa fakat uygun cevaplar vererek yapılmalıdır. Danışman, danışma süreci boyunca özellikle ilk görüşmelerinde mümkün olduğu kadar teşhisten kaçınmalıdır. Çünkü teşhis seçici bir dikkate sebep olur. Danışman, teşhisine uygun düşen ifadelere ilgi göstermeye meyledebilir ve uymayanları görmezlikten gelebilir. 3. Empati. İnsan ilişkilerinde iletişimin gelişmesini kolaylaştıran en önemli faktörlerden biri de empatidir. Bir kimsenin karşısındaki kişinin belli bir durumda ne düşündüğünü ve ne hissettiğini anlama gücü olarak tanımlanan empati, sosyal duyarlılık, sosyal algı gibi terimlerle de ifade edilebilmektedir. Ünal 1972. Thorndike'ın sosyal zeka olarak tanımladığı zeka türü de bir çeşit empati sayılabilir. Psikolojik danışmada empati, danışanın dünyasını ona göründüğü gibi görebilmektir. Empati, danışanın yaşantılarına, danışmanın kendi açısından değil, danışanın açısından bakabilmesidir. Rogers 1959, buna içsel bakış açısı, internal frame of reference demektedir. Empati, özdeşimle karıştırılmamalıdır. Özdeşim, bir kimsenin başka bir kimseyle arasındaki benlik sınırlarını kaldırması, kendini onunla aynı sayması demektir. Empati, danışmanın, danışanın iç dünyasına girip, onu sanki kendi dünyasıymış gibi algılaması ama bu imiş gibi koşulunu unutmaması, kendi kimliğini ve bütünlüğünü koruması demektir. Örneğin bir danışman, danışanın sözlerinden ve davranışlarından onun o anda babasına karşı öfke duyduğunu anlıyorsa bu empatidir. Eğer danışman da babaya karşı öfke duymaya başlarsa o zaman danışmanı ile özdeşleşmiş demektir. Özdeşim, danışmanın danışanı anlamasını güçleştiren bir savunma mekanizmasıdır. O halde empati, danışanın hissettiklerini aynen hissetmek değil, onun ne hissettiğini, belli bir durumda ne tür bir duygu yaşadığını anlamaktır. Empati, bir kimsenin karşısındaki kişinin tepkilerini gözleyerek ve onun yaşadığı duyguların etkisiyle kendisinin yaşadığı duyguları canlandırması demek olan sempatiden de farklıdır. Örneğin bir yakınını kaybeden bir kimsenin tepkilerini gözleyen bir kişinin Bunun üzüntü olduğunu anlaması empatidir. Bu kişinin bir yakınını kaybeden kimsenin tepkilerini gözlediğinde, kendisinin vaktiyle bir yakınını kaybettiğinde duyduğu üzüntüyü yeniden yaşaması ve karşısındaki ile duygudaş olması ise sempatidir. Gerçi bir kimsenin karşısındaki kişiyle aynı ve benzer yaşantılar geçirmiş olması, onu anlamasını kolaylaştırıcı bir etkendir. Nitekim Ivy, 1980, benzer kültürlerde yaşayan insanların birbirlerini daha iyi anlayacakları görüşüyle kültürel empatiden söz etmektedir. Ancak duyguları anlayabilmek için mutlaka benzer yaşantı geçirmek şart olmadığı gibi, benzer yaşantı her zaman duyguları anlamada yeterli değildir. Empatinin bilişsel ve duyuşsal yönlerinden söz edilmektedir. Gladstein, 1983. Empatinin bilişsel yönü kişinin karşısındakinin düşüncelerini, duyuşsal yönü ise duygularını anlamaktır. Psikolojik danışmada empatinin daha çok duyuşsal boyutu önemlidir ve danışmanın hayali olarak kendini danışanın duygu dünyasına aktarması ve onun duygularını hissetmesidir. Bu nedenle empati Türkçe'ye eş duyum olarak çevrilmiştir. Tan, 1988. Bu terim empati sırasında danışmanla danışanın duygusal bakımdan rezonans halinde olduklarını, duygu alışverişi yaptıklarını ifade etmektedir. Ancak danışman, duygunun kendisine değil danışana ait olduğu gerçeğini unutmamalıdır. Empatik tepki gösterebilme, eğitimle geliştirilebilen bir yetenektir. Dökmen, 1989. Psikolojik danışmada danışmanın danışanın duygularını anlaması yeterli olmayıp, bu anlayışı karşısındakine iletmesi de gereklidir. Bu iletimin amacı danışanın duygularının farkına varmasını sağlamaktır. Ayrıca bunun danışmanın karşısındaki danışanı doğru anlayıp anlamadığını kontrol etmesine olanak vermesi gibi önemli bir yararı da vardır. Empatik anlayışın iletilmesinde ölçülü davranmak, danışanın anlayış düzeyinin çok gerisinde veya ilerisinde olmamak gereklidir. Başlangıçta açıkça ifade edilen duyguların anlatılması uygunken, danışma oturumları ilerledikçe, gizil olarak ve genellikle sözel olmayan yollarla açıklanan duyguların yakalanması, tanılanması ve danışana iletilmesi söz konusudur. İleri düzeyde empatik tepki verebilmek için bu alanda eğitim görmek ve deneyim sahibi olmak gereklidir. Psikolojik danışma oturumlarında saygı ve kabulle nitelenen bu sıcak ve anlayışlı atmosfer, bireyin kendine özgü yetenekleri, ilgileri, arzu ve ihtiyaçlarından oluşan ve o zamana kadar ihmal edilmiş olan iç dünyasını ve gerçek benliğini tanımasına ve kabul etmesine yardım eder. Bazı danışanlar problemlerinin kendi arzu ve ihtiyaçlarıyla dış çevrenin beklentileri arasındaki çatışmadan ileri geldiğinin farkında olabilirler. Fakat ilk defa olarak bir danışma ilişkisinde kendi gerçek varlıklarını ortaya koyabilecekleri olumlu bir atmosfer bulmuş olabilirler. Bu sıcak atmosfer onlara kendilerini oldukları gibi kabul etme ve çevrenin olumsuz isteklerine karşı direnme gücü kazandırır. Hiç olmazsa bir kişinin, danışmanın kendisini kabul ettiğini ve saygı duyduğunu görmesinin sonucu olarak kendine güveni artar. Böylece uzun vadede uyumunu engelleyen bazı mekanizmaları yavaş yavaş terk eder. Danışma süreci, danışanı danışma dışındaki hayata hazırlama ve ilişkileri yeniden düzenleme çabasıdır. Danışma süreci boyunca kazanılan görüş, tutum ve davranışlar dış çevreye transfer edildikçe pekiştirilir ve kişinin kendi başına kazandığı yeni görüş ve tepkilerle uyumunu bizzat sağlaması desteklenirse davranışlar yerleşir. Psikolojik danışma oturumlarında danışmanların tutumu. Bir psikolojik danışmanın danışma oturumunda rahat ve kendine güvenli olması gerekir. Ancak genç ve deneyimsiz danışmanların kendilerine, acaba danışana nasıl davransam, danışanın duygularını anlayabilecek miyim, ona uygun tepkiler verebilecek miyim şeklinde sorular sormaları ve başarılı olup olamayacakları konusunda kaygılanmaları doğaldır. Bu tür kaygıların danışmanın kendini geliştirmeye güdülemesi bakımından yararları da vardır. Bir danışman psikolojik danışma yaptıkça, başkaları tarafından yapılan başarılı danışma seanslarını gözledikçe veya okudukça eksikliklerini giderebilir ve kendine güven geliştirebilir. Bir danışmanın işini her sefer daha iyi yapabilme amacıyla çabalaması mesleki gelişmesi için gereklidir. İlk görüşmede danışmanın tutumu. Danışmanın ilk defa gelen danışanı güven verecek bir biçimde karşılaması gerekir. Danışanın kaygısını hafifletmek, rahatlamasını sağlamak için ilgisini çekebilecek konulardan söz açılabilir. Örneğin danışan bir öğrenci ise okuluna, derslerine ve arkadaşlık ilişkilerine ilişkin sorular sorabilir. Danışanın elini sıkmak, ona sigara, çay ve benzeri ikram etmek, fıkralar anlatarak neşelendirmeye çalışmak gereksiz ve yersiz davranışlardır. Hele bu davranışlar içten gelerek yapılmıyorsa, danışanda büsbütün güvensizlik duyguları yaratabilir. Danışan kendi problemiyle yüklü olduğu için bir an önce derdini anlatmak isteyecektir. Ona bu imkanı bir an önce sağlamak yapılacak en doğru iştir. Güler yüzlü karşılayıp sorununuz nedir, size nasıl yardımcı olabilirim demek çok kere iyi bir danışma ilişkisinin başlamasına yeterlidir. Danışman kendini beğendirme kaygısından uzak olarak rahat ve samimi bir tavırla danışanın sorunlarına eğilmeli, yapmacık tavırlar takınmamalı ve gereksiz konuşmalar yapmamalıdır. İlk oturumda danışmanla danışan arasında saygı ve anlayışa dayalı bir ilişki kurulmalıdır. Psikolojik danışmanın başarıya ulaşması kurulacak ilişkinin niteliğine ve yeğinliğine bağlıdır. Psikolojik danışmanın profesyonel bir ilişki olduğu, arkadaşlık ilişkisinden farklı olduğu gözden uzak tutulmadan sıcak ve içten bir etkileşim ve iletişim kurulmasına çaba gösterilmelidir. Burada en önemli husus danışanın danışmana güven duymasıdır. Bu da danışmanın sade, yapmacıksız ve içten davranışları ile gerçekleşebilir. Ancak danışman kendini danışana sevdirmek için aşırı çabalara girmemeli, danışanla derin duygusal ilişkilere girmekten, onun kendisine aşırı derecede bağlanmasına ve özdeşim kurmasına yol açabilecek davranışlardan kaçınmalıdır. İlk oturumdan önce danışan hakkında bilgi toplamanın yararı ve sakıncaları. Psikolojik danışmadan önce danışanla bir ilk görüşme yapmanın ve hatta bir takım test ve soru listeleri doldurtmanın gerekli olduğunu savunanlar gibi, öyle bir işlemin zararlı olacağını savunanlar da vardır.